Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kurtuluş Projesi. Yazarı Andy Weir. Özgün adı Project Hail Mary. Çevirmeni Emre Aygün. Türü roman. İthaki Yayın Evi 2. baskı Eylül 2021. ISBN numarası 978-625-7442-39-8. Bu kitap 534 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Mart 2023. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde boşlukta bir astronot belinden bir iple bağlı, tamamen boşluk, hiçbir şey gözükmüyor başka. Arka kapak. Ryland Grace, insanlığın son çaresi olarak yola çıkan bir mürettebattan hayatta kalan tek kişi ve hedefine ulaşamazsa dünya yok olacak. Tehlike altındaki iki dünyası işinin ehli bir adamı, işinin ehli bir uzaylısı, çözümlenmesi gereken bir sürü bilimsel sorunu ve meçhule giden insanlığıyla bu kitapta benim gibi eski usul bilim kurgu sevenler için her şey mevcut. Bilim kurgumda bol bol bilim olsun diyenlerdensiniz Andy Weir, sizin için biçilmiş kaftan. George R. R. Martin, Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı. Marslı'ya bayılmıştım ama bence Kurtuluş Projesi Weir'in en iyi eseri. Brandon Sanderson, Fırtına Aşığı arşivi serisinin yazarı. Bu kitabı okumak hayatınızda gördüğünüz en iyi fen bilgisi öğretmeniyle uzay yolculuğuna çıkmak gibi. Ödeviniz de dünyayı kurtarmak. Ernest Cline, başlat Ready Player One'ın yazarı. Çok ama çok uzun zamandan beri okuduğum tartışmasız en iyi kitap olan Kurtuluş Projesi'ni tarif etmek için nefes kesici dersem yanına bile yaklaşamamış olurum. Buraya yazıyorum, bu kitap bir klasik olacak. Blake Crouch, Sahte Belleğin yazarı. Andy Weir, benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunu yine kanıtlıyor. Kurtuluş Projesi o kadar büyüleyici ve sürükleyici ki insan düpedüz bağımlısı oluveriyor. Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones and the Six'in yazarı. Andy Weir, 15 yaşından beri programcılık yapan ve hali hazırda yazılım mühendisi olarak çalışan Andy Weir, ilk romanı Marslı'yı internette yayımlamasının ardından büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bu ilginin ardından yayın hakları satın alınıp basılan roman Ridley Scott tarafından filme çekildi. Yazar ikinci romanı Artemis ile kazandığı başarıyı devam ettirdi. Kurtuluş Projesi Weir'in üçüncü romanı. John, Paul, George ve Ringo için. Birinci bölüm. 2 artı 2 kaç eder? Bu soru nedense asabımı bozuyor. Yorgunum, tekrar uykuya dalıyorum. Birkaç dakika geçtikten sonra yine duyuyorum onu. 2 artı 2 kaç eder? Yumuşak, kadınsı ses, duygusuz ve telaffuzu bir önceki seferle birebir aynı. Konuşan bir bilgisayar. Rahatımı kaçıran şey bir bilgisayar. Şimdi asabım daha da bozuldu. Bırt bak diyorum, şaşkınım, beni rahat bırak demek istemiştim. Bana kalırsa bütünüyle makul bir istek ama konuşmayı becerememiştim. Yanlış cevap diyor bilgisayar. 2 artı 2 kaç eder? Deney vakti, merhaba demeye çalışacağım. Meyvb diyorum. Yanlış cevap. 2 artı 2 kaç eder? Neler oluyor? Bunu öğrenmek istiyorum ama bir sonuca varacak kadar veri yok elimde. Göremiyorum. Bilgisayar dışında başka bir şey duyamıyorum. Herhangi bir şey hissetmiyorum bile. Hayır, doğru değil bu. Hissettiğim bir şey var. Yatar pozisyondayım. Yumuşak bir yüzeyin üzerindeyim. Bir yatak. Sanırım gözlerim kapalı. Bu çok da fena değil. Tek yapmam gereken gözlerimi açmak. Deniyorum ama hiçbir şey olmuyor. Gözlerimi neden açamıyorum? Açıl. Be, açıl. Açılsana be. Aa, bak bu sefer kıpırdadığını hissettim. Göz kapaklarım hareket etti, hissettim bunu. Açıl. Göz kapaklarım hantalca kalktı ve kör edici ışık retinalarımı yaktı. Tan diyorum. Tüm irademi kullanarak gözlerimi açık tutuyorum. Her şey bembeyaz ve acı verici. Göz harekete algılandı diyor işkencecim. 2+2 kaç eder? Beyazlık azalıyor. Gözlerim alışmaya başladı. Şekiller görmeye başlıyorum ama henüz hiçbir şeyi seçemiyorum. Bakalım ellerimi oynatabiliyor muyum? Hayır. Ayaklarımı? O da olumsuz. Yanlış cevap. 2+2 kaç eder? Şekilleri seçebilmeye başlıyorum. Bir yataktayım. Şekli sanırım oval. LED ışıklar üzerime vuruyor. Tavandaki kameralar her hareketimi yakalıyor. Bu ne kadar ürkütücü olursa olsun beni asıl endişelendiren robot kolları. Mat cilalı çelikten iki armatür tavandan sarkıyor. İkisinde de ellerinin olması gerektiği yerde iyiden iyiye delici görünümde aletler bulunuyor. Bundan hoşlandığımı söyleyemem. Rıt diyorum. Bu yetecek mi? Yanlış cevap. 2+2 kaç eder? Hay ben böyle işin tüm irademi ve kuvvetimi topluyorum. Ufak ufak paniklemeye de başlıyorum. Güzel. Bundan yararlanabilirim. 4 diyorum sonunda. Doğru cevap. Tanrı'ya şükür konuşabiliyorum. Gibi gibi. Rahat bir nefes alıyorum bir dakika. Nefes alışverişimi kontrol ettim az önce. Bir nefes daha alıyorum. Bilerek, isteyerek çenem ağrıyor, boğazım ağrıyor. Ama bu ağrı benim ağrım. Üzerinde kontrol sahibiyim. Bir solunum maskesi takıyorum. Yüzüme sıkıca bağlanmış vaziyette ve kafamın arkasına doğru giden bir hortuma bağlı. Ayağa kalkabilir miyim? Hayır. Ama kafamı az da olsa oynatabiliyorum. Öne doğru vücuduma bakıyorum. Çıplağım ve sayamayacağım kadar boruya bağlıyım. Her bir kolumda ve bacağımda bir tane boru var. Aynı şekilde bir tanesi takım taklavatta ve iki tanesi de kalçamın altında kayboluyor. Bu borulardan birinin kıçımın derinliklerine kadar uzandığını tahmin ediyorum. Bu iyiye işaret olamaz. Ayrıca vücudum elektrotlarla kaplı. Hani EKG'lerde kullanılan sensörlü olan çıkartmalardan. Ama bunlar her yerindeler. Hiç değilse içime sokuşturulmaktansa sadece üzerime yapıştırılmışlar. Neh diyorum nefes nefese. Tekrar deniyorum sonra. Neredeyim ben? 8'in küp kökü kaçtır diye soruyor bilgisayar. Neredeyim ben diyorum tekrar. Bu sefer daha rahat konuşuyorum. Yanlış cevap. 8'in küp kökü kaçtır? Derin bir nefes alıp tane tane konuşuyorum. 2 × E/2 (i, i, pi). Yanlış cevap. 8'in küp kökü kaçtır? Ama verdiğim cevap yanlış değildi. Sadece bilgisayarın ne kadar zeki olduğunu ölçmek istemiştim. Sonuç çok değil. 2 diyorum. Doğru cevap. Başka soru gelecek mi diye dikkat kesiliyorum ama bilgisayar tatmin olmuşa benziyor. Yorgunum. Bir kez daha uyuyakalıyorum. Uyanıyorum. Ne kadar uyudum. İyi bir uyku çekmiş olmalıyım çünkü kendimi dinlenmiş hissediyorum. Zorlanmadan gözlerimi açıyorum. Gelişme var. Parmaklarımı oynatmayı deniyorum. İstediğim gibi kıpırdıyorlar. Pekala işte şimdi bir yere varıyoruz. El harekete algılandı diyor bilgisayar. Hareketsiz kalın.
Ne? Niye?
Robot kollar üzerime geliyor, hızlı hareket ediyorlar. Daha ben ne olduğunu anlayamadan vücuduma takılı boruların çoğunu çıkarıyorlar. Hiçbir şey hissetmedim. Gerçi vücudum hala uyuşuk sayılır. Geriye sadece 3 boru kaldı. Kolumdaki damar yolu, kıçıma giren boru ve bir de kateter. Asıl çıkarmak istediğim bu son ikisiydi ama ne yaparsın? Sağ kolumu kaldırıyorum ve yatağa geri düşmesine izin veriyorum. Sol kolumla da aynısını yapıyorum. Kollarım demir gibi ağırlar. Bu hareketi birkaç kez tekrarlıyorum. Kollarım kaslı. Aklım hiç almıyor bu durumu. Ciddi bir hastalığımın olduğunu ve bu yatakta uzun zaman geçirdiğimi tahmin etmiştim. Yoksa bana bu boruları ne diye bağlasınlardı ki? kas erimesi yaşamış olmam gerekmez miydi? Ve burada doktor falan yok mu ya da en azından hastane gürültüleri? Peki ya yatağın olayı ne? Dikdörtgen değil, oval ve yere değil de duvara monte. Şu cümlemi yarıda bırakıyorum, hala biraz yorgunum. Şu boruları... Bilgisayar cevap vermiyor. Kollarımı birkaç kez daha kaldırıp indiriyorum. Ayak parmaklarımı oynatıyorum. Daha iyi olduğum su götürmez. Bileklerimi sağa sola büküyorum. Çalışıyorlar. Dizlerimi karnıma çekiyorum. Bacaklarım da kaslı. Bir vücut geliştiricisininki kadar değil tabii. Ama ölüm döşeğindeki birine göre sağlıklı görünüyorlar. Gerçi bacaklarımın ne kalınlıkta olması gerektiğinden emin değilim. Avuçlarımı yatağa dayayıp yataktan güç alıyorum, gövdem yükseliyor. Ciddi ciddi kalkıyorum. Tüm gücümü kullanmam gerekiyor ama pes etmiyorum. Ben hareket ederken yatakta usul usul sallanıyor. Bu normal bir yatak değil, orası kesin. Kafamı kaldırdıkça oval yatağın başının ve sonunun sağlam görünüşlü duvar bağlantılarına tutturulduğunu görüyorum. Sert bir hamak adeta, tuhaf. Çok geçmeden kıç borumun üzerine oturacak kadar kalkıyorum. Çok rahat bir pozisyon değil haliyle. Ama insan kıçındaki bir boruyla ne zaman rahat edebilir ki zaten? Etrafı şimdi daha iyi görebiliyorum. Burası alelade bir hastane odası değil. Duvarlar plastiğe benziyor ve oda yuvarlak. Tavana monte edilmiş LED ışıklardan sert beyaz ışık yayılıyor. Duvara monteli iki hamak benzeri yatak daha var, üzerlerinde de hastaları. Üç yatak bir üçgen oluşturuyor ve tavana monte edilmiş istismar kolları da tavanın tam ortasında. Sanırım bu kollar üçümüzle de ilgileniyor. O da arkadaşlarımı net göremiyorum, benim gibi onlar da yatağa gömülmüş durumdalar. Odanın bir kapısı yok, duvarda bir merdiven ve bu merdivenin ucundaki bir kapak mı? Yuvarlak ve ortasında bir tutamak var. Evet, bir tür kapak olmalı. Şu denizaltılarda kullanılanlardan. Belki üçümüzde bulaşıcı bir hastalık vardır. Belki burası hava geçirmez bir karantina odasıdır. Duvarın birkaç yerinde küçük havalandırma delikleri görüyorum ve bir hava akımı hissediyorum. Kontrollü bir ortam da olabilir. Bir bacağımı yatağın kenarından sallandırıyorum ve yatak sallanıyor. Robot kollar bana doğru hamle yapıyor. İrkiliyorum ama kollar biraz ötemde duruyor. Sanırım düşersem beni yakalamak için hazırda bekliyorlar. Tam vücut hareketi algılandı, diyor bilgisayar. İsminiz nedir? Püf, ciddi misin diye soruyorum. Yanlış cevap. İkinci deneme. İsminiz nedir? Yanlış cevap. Üçüncü deneme. İsminiz nedir? Ancak şimdi dank ediyor kafama. Kim olduğumu bilmiyorum. Ne iş yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Diyorum. Yanlış cevap. Üzerime bir yorgunluk çöküyor. Aslına bakarsanız hoş bir ağırlık. Bilgisayar beni damar yoluyla yatıştırmış olmalı. Bekle diye mırıldanıyorum. Robot kollar beni nazikçe yatağa yatırıyor. Tekrar uyanıyorum. Robot kolların biri yüzümde. Ne yapıyor bu? Her şeyden çok şaşırmış halde ürperiyorum. Kol tavandaki yuvasına geri çekiliyor. Hasar kontrolü için yüzümü yokluyorum. Yüzümün bir yanında sakal var, diğeri ise tıraşlı. Beni tıraş mı ediyordun? Bilinç algılandı, diyor bilgisayar. İsminiz nedir?
Bunu hala bilmiyorum.
Yanlış cevap. İkinci deneme. İsminiz nedir? Beyazım, erkeğim ve İngilizce konuşuyorum. Bir şansımızı deneyelim bakalım. John. Yanlış cevap. Üçüncü deneme. İsminiz nedir? Kolumdaki damar yolunu çekip çıkarıyorum. Basket. Yanlış cevap. Robot kollar bana doğru uzanıyor. Kayarak yataktan iniyorum ki bu bir hata. Diğer borular hala bana bağlı. Kıç borum çıkıveriyor. Canım yanmıyor bir de. Hala şiş olan kateter ise penisimin ucundan çıkıyor. Bak bu canımı yakıyor işte. Golf topu işemişim sanki. Bir çığlık koparıp yerde kıvranıyorum. Fiziksel acı, diyor bilgisayar. Kollar üzerime doğru geliyor. Kaçmak için yerde emekliyorum. Diğer yataklardan birinin altına sığınıyorum. Kollar beni yakalamadan duruyorlar ama pes etmiyorlar, bekliyorlar. Onları kontrol eden bir bilgisayar. Sabrı tükenecek değil ya. Kafamı geriye yaslayıp derin derin nefes alıyorum. Bir süre sonra acı azalıyor ve gözümdeki yaşları siliyorum. Burada ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Hey diye sesleniyorum, biriniz uyansanıza. İsminiz nedir diye soruyor bilgisayar. İnsanlardan biri uyansanıza ne olur. Yanlış cevap diyor bilgisayar. Kasıklarım o kadar sızlıyor ki gülesim geliyor. Her şey fazlasıyla absürt. Ayrıca salgıladığım endorfin etkisini gösterip keyfimi yerine getiriyor. Yatağımın yanında asılı duran katetere bakıyorum. Şaşkın şaşkın kafamı sallıyorum. O şey benim idrar yolumdaydı. Vay be! Ve çıkarken biraz hasar da vermişti. Yerde küçük bir kan izi var. Bu sadece ince, kızıl bir... Kahvemden bir yudum aldım, tostumun son parçasını ağzıma attım ve hesabı getirmesi için garsona el ettim. Her sabah lokantaya gelmek yerine evde kahvaltı ederek tasarruf edebilirdim. Kuş gibi maaşım göz önüne alındığında bu muhtemelen iyi de bir fikirdi aslında. Ama yemek yapmaktan nefret ediyor, yumurtayla pastırmaya hayır diyemiyordum işte. Garson başıyla onaylayıp hesabı almak için kasaya yöneldi ama tam o sırada başka bir müşteri geldi. Kol saatime göz attım, saat 7'yi yeni geçmişti. Acele etmelik bir durum yoktu. Günün hazırlığını yapmak için en geç 7'yi 20 geçe ofiste olmayı seviyordum. Ama mesaim 8'e kadar başlamıyordu. Telefonumu çıkarıp e-postamı kontrol ettim. Alıcı astronomi meraklıları astrocuriousseasons.org. Gönderen Irina Petrova, doktor. ipetrova@gauran.ru. Konu ince kızıl at. Kaşlarımı çatarak ekrana baktım. Bu e-posta listesinden uzun zaman önce çıktığımı sanıyordum. O hayatı geride bırakalı çok olmuştu. Burada çok hareketlilik olmazdı ama yanlış hatırlamıyorsam aktif olduğunda genellikle ilginç şeyler çıkardı. Kendilerine ilginç gelen her türlü şeyden bahseden bir grup astronom, astrofizikçi ve diğer uzmanlar. Garson kıza bakındım, müşterinin menüyle alakalı soruları var gibiydi. Muhtemelen Sally'nin lokantasının glütensiz vegan çim servis edip etmediğini falan soruyordu. San Francisco'nun aziz halkı bazen sinir bozucu olabiliyordu. Yapacak başka bir şeyim olmadığından postayı okudum. Merhaba profesyoneller, benim adım Dr. Irina Petrova ve St. Petersburg, Rusya'daki Pulkovo Gözlem Evi'nde çalışıyorum. Bu postayı sizden yardım istemek için atıyorum. Son 2 senedir nebulaların yaydığı kızılötesi dalgalarla alakalı bir teori üzerinde çalışıyorum. Bunun sonucu olarak birkaç belli başlı kızılötesi ışık bandında detaylı gözlemlerde bulundum ve tuhaf bir şeyle karşılaştım. Herhangi bir nebulada değil, kendi güneş sistemimizde. Güneş sistemi dahilinde 25.984 mikron dalga boyunda kızılötesi ışık yayan fazlasıyla soyut fakat yine de gözlemlenebilir bir hat var. Hiçbir değişim olmadan sadece bu dalga boyunda ışık yayıyor gibi görünüyor. İlişikte verilerimin bulunduğu Excel dosyalarını bulabilirsiniz. Ayrıca verilerin bir kısmının 3D modellerinin renderlarını da ekliyorum. Modelde görebileceğiniz üzere bu hat Güneş'in kuzey kutbundan 37 milyon kilometre boyunca dümdüz yükselen asimetrik bir kavis oluşturuyor. Orada Güneş'ten uzaklaşarak keskin bir açıyla Venüs'e dönüyor, kavisin zirvesinde bulut bir huni gibi genişliyor. Venüs'te kavisin kesiti gezegen kadar geniş. Kızılötesi parıltı fazlasıyla sönük. Bunu tespit edebilmemin tek sebebi nebulaların yaydığı kızılötesi ışınımları ararken fazlasıyla duyarlı algılama cihazları kullanıyor olmamdı. Ama bulgularımı teyit etmek için Şili'deki Atacama Gözlem Evi'nden, bana kalırsa dünyadaki en iyi kızılötesi gözlem evidir orası, yardım istedim, onlar da bulgularımı teyit ettiler. Gezegenler arası uzayda kızılötesi ışık görülmesinin birçok sebebi olabilir. Güneş ışığını yansıtan uzay tozu ya da başka partiküller olabilir. Ya da bir tür moleküler bileşen enerji emip bunu kızılötesi bandında tekrar salıyor olabilir. Bu neden tek bir dalga boyu olduğunu bile açıklar. Kavisin şekli de dikkat çekici. İlk tahminin manyetik alan çizgilerini takip eden bir partikül birikimi olduğu yönündeydi. Ama Venüs'ün herhangi bir manyetik alanı yok. Ne bir manyetosferi var ne de bir iyonosferi. Hiçbir şey yok. Partiküllerin ona doğru kavis çizmesini hangi kuvvet sağlayabilir ki? Ve bu partiküller neden ifşıldıyorlar? Herhangi bir tavsiyeniz ya da teoriniz varsa duymak isterim. Bu da neydi böyle? Birden hatırlayıverdim. Haber vermeksizin aklımda beliriverdi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.